Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 4.
Bir zamanlar Ayaşlı tepesindeki saçları tıraş ettirdi. Şimdi berberler onu Amerikan usulünde tepesinde saç bırakarak tıraş ediyorlar. Şapkasını çıkarınca altından seyrelmiş, kirli, yağlı biraz saçın önden arkaya doğru yattığı görülür. Bunlar yalnız berber dükkanında tarak yüzü görür. Kalan zamanlarda Ayaşlı bunları parmağıyla tarar. Ayaşlı üstünün başının temizliğine de bakmaz. Tıraşı bir haftalık olmuş aldırmaz. Kendi tıraş olduğu günlerde çenesinde sakalından kıllar kalır. Giydiği süpürülmez, ütülenmez. Bir kat temiz elbisesi bulunmaz. Arkasında ne varsa odur. Giydiği pek eski ise bir yenisini alır giyer. Yalnız aldığı şeylerin iyisini almaya çalışır. Üvey babasının temiz gezmemesi Faika'ya dokunuyor. Onun zoru yalvarmasıyla Ayaşlı'nın son zamanlarda biraz giyinişi, yaşayışı değişiyor. Bir gün boyunda bir ipekli mendil gördüm. Bir günde Faika yeni bir kat elbisesini Halide'ye ütületti. Hasan Bey ile Ayaşlı'nın boylarında, soylarında birbirine benzeyen yerleri olduğu gibi yetişip büyümelerinden, huylarından da bir benzerlikleri vardır. Bunların ikisi de köy beylerinin çocuklarıdır. Köyde doğmuş, bey olarak büyümüşlerdi. Eğer zaman yaşatmak isteseydi bunlar ikisi de birer dere beyi olacaklardı. Hayat yolları kapandığından Hasan Bey kahve dedikocusu, kabadayı, iş adamı, Ayaşlı da hilekar, alışverişçi oldular. Ayaşlı Kastamonu yakınlarında bir köyde doğmuştur. Babası Battal Bey, oğullarından Hüseyin Bey'dir. Daha bugün bile kendi köyünde Ayaşlı'yı İbrahim Bey diye çağırırlar. Ayaşlı babasının sağlığında bir aralık Kastamonu'da medresede birkaç zamanda Rüştiye Mektebi'nde okumuş. Babası ölünce anası alıp kendini köye götürmüştür. Ayaşlı köyde baskısız kaldı. Anasını dinlememeye başladı. İçti, haşarlık etti. En sonunda bir düğünde bir kadının bunun tabancasından çıkan bir kurşun ile yaralanıp ölmesi yüzünden 5 sene hapse mahkum ettiler. Hapse kodular. Bir zaman anası bu ölen kızı Ayaşlı için istemiş. Kızın da başkasına varmış olmasını dilini tuttular. Bunun bir kaza olduğu kimseye anlatılamadı. Ayaşlı 5 ay hapiste tutsak kaldıktan sonra 4 arkadaşıyla bir gece kaçtı, dağa çıktı. O zaman kendine Battal İbrahim diyorlardı. 2 yahut 3 Kastamonu, Çankırı, Bolu arasındaki dağlarda gezdi. Çoklarının evlerini basıp paralarını aldı. Para için çocuklarını dağa kaldırdı. Yolları kestiği oldu. Köylülerin işlerine karıştı. Birinin parasını, malını bir zorbanın elinden alıverdi. Bir dul karıya biraz para verdi. İki köy arasında çok eskiden kalma bir baltalık kavgasını bitirdi. Kendisince oralarda hükümet eder oldu. Ama bu her gün korku içinde tetik yaşamakta onu yordu, usandırdı. Valinin biri bunları dağdan indirmek istiyordu. Gelsin teslim olsunlar, suçlarını bağışlatayım diye haber yolladı. Vali yiğit bir adam diye anılıyordu. Ona güvendiler, teslim oldular. Suçları bağışlandı. Ayaşlı'yı zaptiye çavuşu yazdırdılar. Bugün bile birçokların ona İbrahim Çavuş demeleri bundandır. Ayaşlı'nın uslu durmayacağını, gene dağa çıkacağını söyleyenler oldu. Ama aslı çıkmadı. Ayaşlı biraz sonra Ayaş'a kalktı. Orada tahsildar oldu. Vergi katipliği etti. Biraz daha sonra hükümet hizmetinden çıkıp aşağıcılık etmeye koyuldu. Bu sırada Balkan Muharebesi çıktı. Askere gitti. Gelibolu taraflarında bulundu. Dönüşte Ayaş'ta bir arzu halde dükkanı açtı. Bir yandan da köylerden ekin toplamaya alıp satmaya başladı. Büyük Muharebe'de yeniden asker oldu. Bir hastanede hademelikten başladı. İdari memuruna yamaklığa çıktı. Bugün elindeki paranın anası buradandır. Askerden çıkınca birkaç sene burada bir hanla bir otel tuttu. O zamanlar otelcilik para bırakıyordu. Sonraları daha yeni, daha temiz oteller açılınca Ayaşlı onlarla yarışamadı. Oteli başkasına bıraktı. Elinde yalnız han kaldı. Şimdi bu hanı işletiyor. Kesene işlerine girişiyor. Mekteplere ekmek veriyor. Trabzonlu bir ortakla bir eskici koltukçu dükkanı işletiyor. Bu işler arasında bu oturduğumuz apartmanı da kiralamış. Buradan kazancı yalnız bedava oturmak oluyor. Ayaşlı'nın yaratılışının en göze çarpan yeri parayı kazanırken başka yerden başka adam olmasıdır. Parayı kazanırken Ayaşlı sert, haydut, aldatıcı, acımasız bir adamdır. Kazanmak için bu haksızlıkları yapmak da doğru olduğuna inanır. Yalansız, dolansız alışveriş olur mu? Doğru alışverişi sen yapsan başkaları yapmaz. O kazanır, sen ağzını havaya açarsın der. Kazanmak için Ayaşlı'nın yaptıklarının %1'ini Hasan Bey'e yaptıramazsınız. Hasan Bey rüşvet alan memurlara kızar, köpürür. Ayaşlı ise rüşvet almayan yahut rüşvet alıp da gene işi bitirmeyen memurlara kızar. Bunların ellerinden iş çıkmaz gider. Ne kendilerine hayırları var ne başkalarına. Bir gün kendi işlerini anlatırken diyor ki, benden para almadı, sözüm buradan dışarı. Ve pezevenk diyesin. Başka birinden al da onun işini yap. Hiç olmazsa bir fakara da birkaç para kazansın. Bunlara baksan herkes acından ölmeli. Fesat karşıladı diye kağıtları bozmuş. Ayaşlar göre bir memur da pazarda bir dükkancı gibidir. Rüşvet alıyorsa o da geçinecek. Bir memur rüşvet alır da işi yapmazsa bu bir bakkalın parayı alıp malı vermemesi gibidir. Gözünü açmalı, malı kaptırmamalı. Bir iş için başka biri çıkar da daha fazla verirse haklıdır. Sen daha çok vereydin. Ben 50 kağıt verecek oldum, 60 diye haber yollamış. Benden sonra hacının oğlu gider 70 verir alır. Ertesi gün ben öğrendim. 75 verdim. Ona söz verdim. Olmaz dedi. 80 de versen, 90 da versen kurtarırdı. Akşamdır kimse gitmez dedim. Kabahat bende oldu. Neyse kısmet onunmuş. Ayaşlı için hükümet demek memurlar demektir. Büyük memurlar, küçük memurlar toplanır. Adına hükümet derler. Memurluk kazançlıdır derler ya, kulak asma. Çoğu borçludur. Aldıklarını karıları yer. Onlar da karılar vardır. Fil gibidir. Birini bir köylü toplansa doyuramaz. Ayaşlı bu söylediklerine inanır. Ancak inandıklarını her yerde söylemez. Çok konuşmaktan hoşlanmaz. Dinler. Kalabalık bir yerde tanımadığı adamlar yanında büsbütün susar. Ve bu huyunda Hasan Bey'den çok ayrılır. Hasan Bey söyleyip herkesi ağzına baktırmak ister. Her zaman hükümetten şikayetçi olması, hiçbir işi beğenmemesi, biraz da bunları herkesin isteyerek dinlemesindendir. Hasan Bey dinleyen bulursa devletler arasındaki yüksek siyasetten de konuşur. Alman, Fransa demiş ki, 5 yıla varmaz gene kapında biterim, ver artık benim kralımı. Fransız da Alman'a demiş ki, versen paraları al kralını. Eğer sen de bir daha belini doğrultursan gene gel buyur. Kazandıklarını yerken bu iki adam birbirlerine çok benzerler. Bunların ikisi de yalnız yemekten, içmekten hoşlanmazlar. Birlikte yenilen yemeğin parasını ikisi de kendileri vermek isterler. Hasan Bey olsun, Ayaşlı olsun, yanlarına birini takmadıkça aşçı dükkanına girmek istemezler. Rakı içirirler. Köylülerinden biri gelse, Ayaşlı'dan para istese boş çevirmez. Yeter ki bu alışveriş olmasın. Kahramanlıktan, batırlıktan, yiğitlik hikayelerinden ikisi de coşarlar. Bir gece Ayaşlı'ya bir misafir gelmişti. İzmir muharebelerini anlattı. İkisinin de dudakları titredi. Az kaldı ağlayacaklardı. Bölüm 5, sayfa 35. Bu adaya taşındığımın haftasında bir sabah işe gitmek için odamdan çıktığım zaman koridorun loşluğunda yerde bir kadının yattığını gördüm. Sokuldum. Halide. Bayılmış yatıyor. Hemen Faykan'ın odasının kapısını vurdum. Ayaşlı, Fuat evdeymişler. Koştular. Halide'yi Faykan'ın odasına kaldırdık. Biraz sonra ayıldı. Bunu bir hekime götürmeli dedim. Evet, göstermeli. Fuat gitsin, çağırsın dediler. Fuat da şapkasını aldı, gitti. Ama ertesi sabah gene ortalıkta dolaşan Halide'den anlıyorum ki Fuat gitmiş, onların dedikleri hekimi yerinde bulamamış, haber bırakmış, hekim de şimdiye kadar gelmemiş. Seni ben bir hekime yollasam gider misin dedim. Giderim, niye gitmeyeyim dedi. Halide'nin eline bir mektup verdim. Benim en yakın arkadaşım olan Doktor Fahri'ye yolladım. Ertesi gün Fahri bana şu mektubu yazıyor. İki gözüm, gönderdiğin kadına baktım. Bizim mütehassıs arkadaşlara da baktırdım. Çocuk 4 aylık kadardır. Düşürmek için anasının içtiği türlü pisliğe, türlü süpürüntüye aldırmayarak yerinde oturmaktadır. İyi bakılmak ister. Hastanede kalmak istemiyor. Ben kanı kesmek için ilaç verdim. Çocuğu düşürmek için bana yalvardı. Bundan evvel de bir çocuk düşürdüğünü söylüyor. Ciğerlerinde bir şey yok. Ateşi bugün, yarın düşer sanırım. Düşmezse gene gelmesini söyledim. Bu gece bize gel. Sana kendi yaptığım şaraplardan içireceğim. En yüksek ren şaraplarından, daha üstünde ise 5 paranı almam. Allah aşkına gel. Tembellik etme. Bekliyorum. Fahri Rıza. Halide'nin gebe olacağını nedense hiç düşünmemiştim. Bunu Faykan'ın bilmesi gerekti. Onlar da hiçbir şey açmadılar. Böyle kadını az, erkeği çok bir yerde, tek başına yaşayan genç bir kadını boş bırakırlar mı? Ben bunu bilmeliydim. Ertesi gün Halide odama geldi. Ben daha bir şey açmadan o sordu. Doktor mektup yazacaktı. Ne yazmış dedi. Senin çocuğun varmış da niye söylemiyorsun dedim. Nesini söyleyeyim? Başıma bir kazadır geldi dedi. Ben onu düştü sanıyordum. Düşmemiş. Hekim görünce anladı. Biraz durduktan sonra hekim ne yazıyor diye sordu. Hekim diyor ki çocuk düşerse anasını da beraber mezara sokar. Aman, hekimler hep böyle söyler. Bir şeycik olmaz. İstanbul'da olsaydı ben onu çoktan aldırtırdım. 17 liraya alıyorlar. Burada 35 istiyorlar. O doktor sizin arkadaşınız. Ne olur sevabına beni kurtarsın. Ben yapamam kızım. Can pazarı bu. Ben şimdi her gün ölüyorum ya. Acıyorsanız bugün de acıyınız. Ses çıkarmadım. Gene o dedi ki. Beni kucağımda çocukla kim çalıştırır? Açlıktan ben de ölürüm çocukta. Sen onu çocuğu yaparken babasını anlatmalıydın. Söylemedim mi? Kaç kere söyledim. Benim çocuğum oluyor dedim. Bana olsun olsun dedi. Cemile ne iyi. Eskiden hastalık almış. Şimdi hiç çocuğu olmuyor. Ben 40 yılda bir halt edecek olsam yüzüme gözüme bulaşıyor. Biraz sustuktan sonra gelsin cevabı dikeceğim. Ya bana baksın yahut 35 lirayı verip çocuğu aldırsın. Ben çocukla kimin kapısına sığarım? Eğer dinlemezse ben de müdürüne kadar çıkarım. Müdür ne yapacak? Sen başına geldiği gebe kalmadan düşünmeliydin. Gebe kalmadan düşünmedin mi? Söyledim diyorum ya. Kadın kısmının elinde ne var? Seni zorla daha kaldırmadılar ya. Olmaz diyeydin. Söylemek kolay. Hasta oldum. Bana bir kış baktılar. Tek başına yaşamak kolay mı? Ha, çocuğun babası o maliyedeki adam mı? O ya. Olamaz olsaydı. Maliyedeki efendi ona bir kış bakmış ama bedava değil. Bana onun için bu adamı soruyormuş. Meğer bu hanım, o hayırseven adamın çocuğunu karnında taşıdığı için onu düşünüyormuş. Kim bilir, daha evvelki hastalığı da nedendi? Eh dedim, adam akıllı bir koca bulup otursaydın. Koca nereden bulunur dedi. Alıyorlar mı? Halide Hanım metres oturalım, sonra nikah ederiz diyorlar. İşte bir odacı var. Erzincanlıymış. Peşim sıra dolaşıp duruyor. Metres gideyim mi? İşte gitmişsin ya, buna da git. Aa, ne zaman gitmişim? Karnındaki çocuğun babası nikahlı mıydı? Olmasın, başıma bir kaza geldi. Metres oturmadım ya. Ne farkı var? Halide yüzüme baktı. Alay edip etmediğimi anlamak istedi. Anlıyorum ki birinin kapatması olmak, birinden nikahsız bir çocuk almaktan daha ağır. Daha çok ağır. Halide böyle düşünüyor. Ama bunun niçin olduğunu anlayamıyorum. Ne farkı var? Olur mu? Ben açlıktan geberirim de gene elin kötü karaları gibi metres oturmam. Elin itlerinin eğlencesi miyim? Biraz durduktan sonra kocaya varmadımsa kabahat benim mi? Ben bunları çıkaranlara söyle. Neleri çıkaranlar kız? İşte boşanma kalktı ya. Boşanma kalktıysa kötü mü oldu? Kötü oldu ya. Herifler şimdi almıyorlar işte. Almıyorlar mı? Ortalık az evleniyor sanıyorsun. Canım, hanım olanlara, anası babası olanlara göre ne var? Bu zaten onlara yaradı. Benim gibi kimsesizleri olan var mı?
Ayrım sonu.